tanrınınyasası.org. Bölüm 1. Şeytanın Gentilelere Karşı Büyük Planı. Şeytanın Yeni Stratejisi ve Başarısızlığı. İsa'nın babaya dönmesinden birkaç yıl sonra, şeytan Gentilelere karşı uzun vadeli planını başlattı. İsa'yı kendi tarafına çekme girişimi başarısız olmuştu. Matta 4:8-9 ve Mesih'i mezarda tutma yönündeki tüm umutları dirilişle birlikte sonsuza dek boşa çıkmıştı. Elçilerin İşleri 2:24. Yılandan geriye kalan tek şey, Aden'den beri her zaman yaptığı şeyi Gentileler arasında yapmaya devam etmekti. İnsanlığı Tanrı'nın yasalarına itaat etmemeye ikna etmek. Yaratılış 3:4-5. Planın iki hedefi. Bunu başarmak için iki şey gerekliydi. 1. Gentileler, Yahudilerden ve onların inancından mümkün olduğunca uzaklaştırılmalıydı. Bu inanç, insanlığın yaratılışından beri var olan bir imandı. İsa'nın ailesinin, arkadaşlarının, havarilerinin ve öğrencilerinin sahip olduğu bu inanç terk edilmeliydi. 2. Gentilelerin kendilerine sunulan kurtuluşun zamanın başlangıcından beri anlaşıldığı şekilden farklı olduğunu kabul edebilmeleri için teolojik bir gerekçeye ihtiyaçları vardı. Bu yeni kurtuluş planı, Gentilelerin Tanrı'nın yasalarını önemsememesine izin vermeliydi. Bunun üzerine şeytan, yetenekli insanlara Gentileler için yeni bir din oluşturmaları yönünde ilham verdi. Yeni bir adla, yeni geleneklerle ve yeni doktrinlerle. Bu doktrinlerin en tehlikelisi, Mesih'in temel amaçlarından birinin Gentileleri Tanrı'nın emirlerini yerine getirme yükümlülüğünden kurtarmak olduğuna inandırmaktı. İsrail'den uzaklaştırılma, Gentileler için yasa sorunu. Her hareket, hayatta kalmak ve büyümek için takipçilere ihtiyaç duyar. O güne kadar Mesihçi Yahudiler tarafından yerine getirilen Tanrı'nın yasası, yeni kurulan kilise içinde hızla çoğalan Gentile grubu için bir sorun teşkil etmeye başladı. Sünnet, yedinci günün tutulması ve bazı etlerden uzak durma gibi buyruklar, hareketin büyümesinin önünde engel olarak görülmeye başlandı. Liderlik, zamanla bu gruba taviz vermeye başladı. Bu tavizler Mesih'in gelişiyle birlikte yasanın Gentileler için gevşetildiği yönündeki sahte bir iddiaya dayanıyordu. Oysa bu iddia ne eski antlaşmada ne de İsa'nın 4 İncil'deki sözlerinde Mısır'dan çıkış 12:49 hiçbir dayanağa sahipti. Yahudilerin bu değişime tepkisi. Bu sırada harekete hala ilgi gösteren az sayıda Yahudi, sadece birkaç 10 yıl önce İsa'nın gerçekleştirdiği mucizeler ve orijinal havarilerden bazılarının hala hayatta olması nedeniyle, Tanrı'nın peygamberleri aracılığıyla ilettiği buyrukların yavaş yavaş terk edilmesinden haklı olarak rahatsızlık duymaya başladı. Bunlar, İsa'nın, havarilerin ve öğrencilerin sadakatle yerine getirdiği aynı yasalardı. Uzaklaşmanın sonuçları, günümüzdeki ibadet durumu. Sonuç, bugün bildiğimiz üzere, milyonlarca insanın her hafta kiliselerde bir araya gelerek Tanrı'ya ibadet ettiklerini iddia etmeleridir. Ama aynı zamanda bu Tanrı'nın kendisi için bir ulusu, bir antlaşma yoluyla ayırdığını tamamen görmezden gelirler. Tanrı bu antlaşmayı asla bozmayacağını açıkça bildirmiştir. Güneşin, ayın ve yıldızların yasaları nasıl değiştirilemezse, İsrail'in soyunun da Tanrı'nın önünde sonsuza dek bir ulus olmaktan çıkması mümkün değildir. Yeremya 31:35-37. Tanrı'nın İsrail ile antlaşması, İsrail aracılığıyla kurtuluş. Eski antlaşmada İsrail'e katılmadan bereket ya da kurtuluş elde edileceğine dair hiçbir ifade yoktur. Tanrı İbrahim'e dedi ki, "Sen bir bereket kaynağı olacaksın. Sana bereket dileyeni ben kutsayacağım, seni lanetleyeni ben lanetleyeceğim. Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla bereket bulacak." Yaratılış 12:2-3. İsa'nın kendisi bile kurtuluşun Yahudilerden geldiğini açıkça ifade etmiştir. Çünkü kurtuluş Yahudilerdendir. Yuhanna 4:22. Gentileler ve itaat. Mesih aracılığıyla kurtulmak isteyen bir Gentile, babanın kendi onuru ve yüceliği için seçtiği ulusa verdiği aynı yasalara uymalıdır. İsa'nın ve havarilerinin de yerine getirdiği buyruklara. Baba, böylesine bir Gentile'in tüm zorluklara rağmen gösterdiği imanı ve cesareti görür. Sevgisini onun üzerine döker, onu İsrail'le birleştirir ve onu bağışlanma ve kurtuluş için oğula yönlendirir. İşte bu kurtuluş planı mantıklıdır. Çünkü gerçektir. Büyük görev, müjdeyi yaymak. Tarihçilere göre Mesih'in göğe alınmasından sonra bazı havariler ve öğrenciler büyük göreve itaat ederek İsa'nın öğrettiği müjdeyi Gentile uluslara taşıdılar. Thomas Hindistan'a gitti. Barnaba ve Pavlus Makedonya, Yunanistan ve Roma'ya gittiler. Andreas Rusya ve İskandinavya'ya gitti. Matthias Etiyopya'ya gitti. Müjde her yere yayıldı. Mesaj aynı kaldı. Onların duyurması gereken mesaj, İsa'nın öğrettiği ve babayı merkeze alan aynı mesajdı. 1. İnanmak. İsa'nın babadan geldiğine iman etmek. 2. İtaat etmek. Babanın yasalarına itaat etmek. İsa, Tanrı'nın krallığının müjdesini yaymakla görevlendirdiği ilk elçilere, bu görevde yalnız olmayacaklarını açıkça bildirdi. Kutsal Ruh, birlikte geçirdikleri süre boyunca İsa'nın onlara öğrettiklerini onlara hatırlatacaktı. Ama yardımcı, yani babanın benim adımla göndereceği Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek ve size benim söylediklerimi hatırlatacaktır. Yuhanna 14:26. Talimat açıktı. Rablerinden öğrendiklerini öğretmeye devam edeceklerdi. Kurtuluş ve itaat, tek bir kurtuluş mesajı. İncillerde, İsa'nın, elçilerinin Yahudi olmayanlara özel olarak farklı bir kurtuluş mesajı getireceğini söylediğine dair hiçbir ifade yoktur. İtaat olmadan kurtuluş doktrini yanlıştır. Gentilelerin, babanın kutsal ve sonsuz buyruklarına itaat etmeden kurtuluşa erebileceği fikri, İsa'nın öğretilerinde yer almaz. Yasaya itaat olmadan kurtuluş fikri, İsa'nın sözlerinde destek bulmadığı için ne kadar eski ya da yaygın olursa olsun yanlıştır. Bu seri ve Tanrı'nın yasasıyla ilgili birçok başka çalışma, tanrının yasası.org adresinde bulunabilir.